Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Mayıs 2021 sayısından paylaşacağız yazılarımızı. Kafadaki Sorular bölümünde Profesör Doktor Soner Duman imzalı Allah'ı insana benzer şekilde anlatan ifadeleri nasıl anlamalı başlıklı yazıyı sunacağız değerli dinleyenlerimiz. İslam'ın temel kaynakları olan Kur'an'da ve hadislerde Allah'tan söz edilirken bazen onu insana benzer tarzda anlatan ifadelere rastlıyoruz. İslam'da bir yandan Allah'ın hiçbir varlığa benzemediği belirtildiği halde bir yandan da ondan sanki bir insandan söz eder gibi söz edilmesini nasıl anlamak gerekir? Bu bir çelişki değil midir? Müslümanlar günümüzdeki Tevrat ve İncil'de yer alan ve Allah'tan söz ederken insan biçimci ifadeler kullanan pasajlara itiraz ederek bunların Tanrı sözü olamayacağını belirtiyorlar. O zaman Kur'an'daki benzer ifadeler hakkında ne diyeceğiz? Bu yazımızda bu soruya cevap verebilmek için dikkate alınması gereken genel bazı hususlardan söz edeceğiz. Kur'an ya da kimi hadislerde yer alan ve ilk bakışta Allah'ı bir insana ait niteliklerle niteliyormuş gibi görünen ifadelerin nasıl anlaşılması gerektiği konusunu ise bir sonraki yazıda ele almaya çalışacağız. 1. Vahyin gerçekleri ifade tarzı. Allah'ın elçi olarak seçtiği insanlara vahiy göndermesi suretiyle olur. Vahiy, Allah'la elçi arasında mahiyetini diğer insanların kavrayamayacağı bir iletişim şeklidir. Vahyin muhtevası, dili, üslubu tamamen Allah tarafından belirlenir. Peygamberlerin kendilerine gelen vahiy üzerinde tasarrufta bulunma, düzenleme yapma, onu belirli bir dile dönüştürme gibi yetki ve fonksiyonları yoktur. Peygamberlerin görevi vahiyi tebliğ etmek, tebyin, açıklamak ve tatbik etmektir. Vahyin ele aldığı hususları en temelde iki maddeye indirmek mümkündür. Bunların ilki varlığın anlamının ortaya konulması, ikincisi ise insanın dünya hayatına ilişkin düzenlemelerin belirlenmesidir. Bu ikinci maddenin anlaşılmasında herhangi bir sorun söz konusu değildir. Çünkü burada vahiy insanlara doğrudan bu dünyaya ilişkin konuları bildirmekte, o konularda nasıl hareket etmeleri gerektiğini belirtmektedir. İlk alana gelecek olursak, vahiy varlığın anlamını ortaya koyarken, görünür alemin ötesindeki gayb alemine ilişkin bilgiler verir ve görünür olan alemin görünmez aleme ne şekilde işaret ettiğine dair hususlar üzerinde durur. İşte kimi insanlar açısından kafa karışıklığı tam da burada gerçekleşir. Yani algılanamayan varlık alanına ilişkin açıklamaların, algılanabilir varlıklar alemindeki kelimeler ve kavramlar üzerinden yapılması konusunda. 2. Kur'an ayetlerinde tek anlamlılık ve çok anlamlılık olgusu. Sözün tam da burasında Kur'an'da yer alan bir kavram çiftini ele almamız gerekir. Muhkem ve müteşabih. Farklı tanımları söz konusu olmakla birlikte yaygın olarak benimsenen tanıma göre muhkem, başka bir ihtimal taşımayan açık manalı ayet ve hadisleri ifade eder. Buna göre bir ayet veya hadis sadece tek bir anlama geliyorsa, onu kim okursa okusun aynı şekilde anlıyorsa o ayet veya hadis muhkemdir. Mesela Allah birdir, her canlı ölecektir, Muhammed Allah'ın elçisidir gibi ayetler muhkemdir. Bu ayetleri kim okursa okusun aynı şekilde anlar. Farklı bir şekilde düşünmez. Ancak Kur'an ya da hadislerdeki ifadeler her zaman böyle açık, net, tek anlamlı olmaz. Bir de müteşabih ayet ve hadisler vardır. Müteşabih, mana yönünden birden fazla ihtimal taşıdığı için anlaşılmasında güçlük bulunan lafız veya ifade anlamına gelir. Kur'an'da anlamı açık olan, farklı yorumlanmaya elverişli olmayan muhkem ayetler yanında, anlamı kapalı olan, farklı şekillerde yorumlanmaya müsait olan ayetlerin de bulunduğu şu ayette ortaya konulmuştur. Ey Peygamber! Sana kitabı indiren O'dur. Onun bazı ayetleri muhkemdir ki, bunlar kitabın esasıdır. diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onu tevil etmek için ondaki müteşabih ayetlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. İlimde yüksek payeye erişenlerse, ona inandık, hepsi Rabbimiz tarafındandır derler. Bu inceliği ancak aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Bu ayetten anlaşıldığına göre Kur'an'ın esasını, temelini ve çoğunluğunu muhkem ayetler oluşturur. Kur'an'da yer alan müteşabih ayetler konusunda insanlar iki farklı tavır ortaya koyarlar. 1. Kalplerinde eğrilik olanlar. Bunlar doğru yoldan sapmış, yanlış düşüncelere bağlanmış olan kimseler olup, Kur'an'ın farklı anlamlara gelebilen müteşabih ayetleriyle uğraşırlar. Kur'an'ın kesin bilinen, farklı yorumlanamayacak gerçeklerini bırakıp, ısrarla farklı anlamlara gelebilecek ayetlerle ilgilenmelerinin iki sebebi vardır. Bir, fitne çıkarmak. Bu fitne bir yandan toplumda kafa karışıklığına yol açmak, diğer yandan insanları inançları konusunda kuşkuya düşürmek şeklinde ortaya çıkabilir. 2. Ayetleri kendi ideolojilerine göre tevil etmek. Onlar, anlamları açık olan ayetlerden kendi düşüncelerine destek bulamadıkları için farklı anlamlara gelebilecek ayetleri kendi düşüncelerini destekleyecek bir biçimde yorumlamaya gayret ederler. Böylece güya Kur'an ayetlerini kendi düşüncelerini meşrulaştırıcı bir vasıta olarak lanse ederler. 2. İlimde kökleşmiş olanlar. Bunlar Kur'an'ın anlamı açık olan ayetlerine inandıkları gibi, anlamı kendilerine kapalı gelen, farklı yorumlanmaya müsait olan ayetlerine de "Rabbimiz bununla her neyi kastediyorsa biz ona inanıyoruz" diyerek inanırlar. Bütün bu ayetlerin Rableri katından geldiğini bilirler. Müteşabih ayetleri kendilerince tevil etme, kendi akıllarına göre yorumlama peşine düşmezler. Aklımıza şu soru gelebilir. Kur'an'da veya hadislerde niçin herkesin anlayabileceği, tek anlama gelen açık seçik ifadeler kullanılmamış da farklı anlaşılabilecek, manası kesin olmayan ifadelere yer verilmiş? Bunun iki temel sebebi bulunmaktadır. Birincisi, insanların her konuda olduğu gibi bu konuda da bir imtihandan geçirilmeleri söz konusudur. Böylece kimlerin Kur'an'a sadakatle bağlanıp teslimiyet gösterdiği, kimlerinse Kur'an'ı kendi amaçları doğrultusunda yorumlama peşinde olduğu ortaya konulmuş olacaktır. Bu imtihan sonucunda kimileri Kur'an'a teslimiyet gösterecek, açık olarak anladıkları hususlarda anladıklarına uygun inanıp davranacaklar, açık olmayan hususları da yine muhkem ayetleri dikkate alarak anlamaya çalışacaklar, bu tür ayetleri kendi heva ve arzularına göre yorumlamaktan uzak duracaklardır. Kimileri ise farklı yorumlanmaya müsait olan ayetlere kendi kafalarından anlamlar tayin edecekler, hatta Kur'an'ın açık olan muhkem ayetlerini bile müteşabih ayetlere ilişkin kendi keyfi yorumlarına dayalı olarak anlamaya çalışacaklardır. İkinci sebep ise müteşabih ayetlerde ele alınan konuların gaybi meseleler olması ve bu konuların insan idrakini aşan hususlardan olmasıdır. Bunu biraz açıklayalım. 3. Vahyin temel amacı bilimsel bilgi vermek değil, ilahi hakikatlere dikkat çekmektir. Müteşabih ayet ve hadislerin geneli metafizik aleme dair konulardan söz etmektedir. Gerek ayetler, gerekse hadisler bize gayba ilişkin konuları bu dünyada gördüğümüz ve algıladığımız varlıklar alanı üzerinden anlatırlar. Burada temel amaç bize bu dünyada beş duyumuzda algıladığımız varlık aleminin ne olduğu ile ilgili açıklamalar yapmak değil, duyularla hissedilebilir olan bu alemin duyular ötesindeki uzantılarına ilişkin açıklamalar yapmaktır. Birkaç örnek üzerinde duralım. Vahiy bize yağmur yağması gibi bir tabiat olayından söz ederken, yağmurun Allah'ın rahmeti oluşu üzerinde odaklanır. Bu yağmurla ölü toprağın nasıl diriltildiğinden, bitkilerin ve hayvanların hayat kaynağı olan suyun nasıl bir nimet olduğundan söz eder. Vahyin yağmura dair bu açıklamaları, yağmurun oluşumuna ilişkin coğrafya biliminde ele alınan konulara dair bilgi vermek değildir. Böylece vahiy, görünen alemdeki bir tabiat olayının ardında yatan ilahi kudret, rahmet ve hikmeti gözler önüne sermeye çalışır. Vahiy bize insanın ana rahmindeki oluşumundan söz ederken, biyoloji bilimine ilişkin bilgilendirme yapmak amacıyla bunu yapmaz. Buradaki amaç, insanın oluşumunun her bir safhasında Allah'ın güç ve kudretinin, isim ve sıfatlarının yansımalarının ortaya konulmasıdır. Vahiy bize güneş, ay ve yıldızlar gibi gök cisimlerinin hareketinden söz ederken, astronomi iklimine ilişkin bilgilendirme yapma amacı gütmez. Bütün bu varlıkların işleyişindeki düzen ve uyumdan yola çıkarak evrenin işleyişinde Allah'ın kudret ve hikmetini gözler önüne serer. Vahyin bu temel amacı yalnızca tabiattaki varlık ve olaylara ilişkin açıklamalarında görülmez. Aynı zamanda onun tarihsel olaylara ilişkin açıklamalarında da görülür. İnsanın yeryüzüne indirildiği zamandan başlamak üzere çeşitli peygamberlerin ve toplumların hayatlarından bazı kesitlere yer verilen ayetlerde temel amaç insanlara tarih bilgisi vermek değil, yaşanan bu olayların ardındaki gaybi hakikatleri gündeme getirmektir. 4. Gayba ilişkin hususların günlük dildeki kelimelerle anlatılması. Vahiy duyularla algılanabilir varlık alanının duyularla algılanamayan arka planından söz ederken, insanların günlük hayatlarında anlamını bildiği sözcükleri kullanır. Çünkü insanda iletişim ancak onun bildiği ve anladığı kelime ve kavramlar üzerinden olabilir. Söz gelimi ufak bir çocuğa onun doğrudan kavraması mümkün olmayan bir şeyi anlatırken, bunu ancak onun kavram dünyasındaki kelimeleri anlatarak yapabilirsiniz. Ya da şöyle söyleyelim, bugünden 1000 yıl öncesine gitme imkanınız olsa ve 1000 yıl önce yaşayan bir insana günümüzdeki telefon, araba, uçak, bilgisayar gibi aletlerden söz etmeniz gerekse bunu hangi kelimelerle yaparsınız? Eğer bunu şu anda bu aletleri ifade etmek için kullandığımız kelimelerle yapmaya kalkarsanız meramınızı anlatamazsınız. Bunu ancak o insanın bildiği, kullandığı kelimeler üzerinden yapabilirsiniz. İlahi vahyin son tezahürü olan Kur'an, gayb aleminden söz ederken bizlere kendi günlük hayatımızdaki bildiğimiz kelimeler üzerinden seslenir. Bu esnada kullanılan kelimeler her ne kadar bizim günlük hayatımızda bildiğimiz kelimeler olsa bile bu kelimelerin ifade ettiği anlam vahyin kullanımıyla birlikte artık bizim günlük hayatımızda ifade ettiği anlamın ötesine geçer. Bu anlamla birebir örtüşmez. Bazı örnekler verelim. Kur'an bize cennetten söz ederken, cennette yemyeşil bahçelerin bulunduğundan, meyvelerden, akıp giden ırmaklardan, köşklerden söz eder. Bu kelimelerin tamamı bizim anladığımız, bildiğimiz ve kullandığımız kelimelerdir. Şu var ki cennet dediğimiz varlık alanı, bu kelimeleri duyduğumuz anda aklımızda oluşan şeylerin çok ötesinde bir mahiyete sahiptir. Peki bunu nereden biliyoruz? Bunu Kur'an'ın başka ayetlerinden ve Allah Resulü'nün sözlerinden biliyoruz. Kur'an bize cennetlik olan kimselerden söz ederken şöyle söyler. Yaptıklarına karşılık olarak onlar cennetlikler için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez. Görüldüğü üzere bu ayette cennetlik olan kimseler için cennette nasıl mutluluk ortamları hazırlandığını hiç kimsenin bilemeyeceği belirtiliyor. Oysa başka ayetlerde cennetlik olanların yemyeşil bahçeler ve gösterişli köşklere sahip olacağı, cennet meyvelerinden yiyeceği, orada cennetlik olan yakınlarıyla bir arada bulunacağı gibi özelliklerden söz edilmekteydi ve bu nimetler bizim mahiyetini kavrayabileceğimiz şeylerdi. Demek ki bize o ayetlerde anlatılan meyve, köşk, bahçe, nehir, yeşillik gibi ifadeler aslında bize dünyada mutluluğu, huzuru çağrıştıran ifadeler olup cennet nimetleri de bunlarla özdeşleştirilerek cennetin bir mutluluk diyarı olacağı vurgulanıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yüce Rabbimizin cennetlik kullar için söylediği şu ifadesini bize aktarır. Salih kullarım için hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiç kimsenin aklına ve hayaline gelmeyecek nimetler hazırladım. Kur'an'da bize cennetlikler için gözümüzün bu dünyada gördüğü, kulağımızın bu dünyada işittiği, akıl ve hayalimize konu olan nimetlerden söz edildiği halde, gerek az önceki ayet ve gerekse Allah Resulü'nün bildirdiği hadis, cennet hayatına ilişkin anlatılanların aslında yalnızca birer sembol ve örnek kabilinden olduğunu, hakikatte cennetin anlatılanların çok ötesinde bir güzellik ve mahiyete sahip olduğunu açık bir biçimde ortaya koymaktadır. Bu açıklamamızdan cennette yeşillik, meyve, köşk, ırmak gibi nimetlerin olmadığı sonucu çıkmaz. Ancak bu nimetlerin dünyada bildiğimizle sadece isim benzerliğine sahip olduğu, cennetteki nimetlerin bizim bildiğimizin çok ötesinde mükemmelliğe sahip olduğu, cennette bunlardan başka daha hiç bilmediğimiz nimetlerin de var olduğu sonucu ortaya çıkar. Aynı şeyi cehennem için de söyleyebiliriz. Cehennemliklerin uğrayacağı azaptan söz eden, yüzlerce ayette cehennemliklerin ateşte yanmak suretiyle azap göreceğinden söz edilmektedir. Biz dünyada ateş ve yanma kelimelerinin ne anlama geldiğini biliyoruz. Ancak başka bir takım ayet ve hadislerden buradaki ateş ve yanmanın dünyada bildiğimizden çok farklı mahiyette olacağına ilişkin açıklamalar da görüyoruz. Aslında cehennem bunun da ötesinde bir korkunçluğa sahip olduğu halde bizim algı düzeyimiz daha ötesini kavramakta yetersiz olduğu için bize cehennem azabı günlük hayatta bildiğimiz en korkunç ölüm şekli olan ateşte yanma örneği üzerinden aktarılmaktadır. Bu açıklamamızdan cehennemde ateşte yanma olmayacağı sonucu çıkmaz. Ancak bu yanmanın dünyada bildiğimiz yanmadan çok farklı olacağı, üstelik tek azabın bu olmadığı sonucu çıkar. Kur'an, gayb alemine ilişkin varlıklardan olan meleklerden söz ederken, onların kanatlı varlıklar olduğunu belirtir. Bizler, gözle görülür olan dünyamızda, kuş, tavuk, balık gibi kimi canlı türlerinde kanatların bulunduğunu biliyoruz. Yine kuşun kanadının uçmasını, balığın kanadının onun suda yüzmesini sağladığını da biliyoruz. Aynı şekilde insan yapımı olan uçak ve uzay mekiği gibi araçların kanatlı bir şekilde yapıldığını da biliyoruz. Bu durumda meleklerin kanatlı varlıklar olmasını nasıl anlamak gerekir? Bu kanatlar kuş veya balık kanadı gibi midir, yoksa uçak kanadı gibi midir? Kur'an'ın söylediğinden anlaşılan yegane husus, meleklerin bir tür kanada sahip olduğudur. Ancak bu kanat bizim dünyada bildiğimiz hiçbir kanatla eşleştirilemez. Kur'an'ın pek çok ayeti kıyamet gününde insanların hesaba çekileceğinden, bu esnada insanların dünyadayken yapıp ettikleri iyilik ve kötülüklerin bir takım terazilerle tartılacağından söz etmektedir. Biz terazi denildiğinde dünyadayken bununla ne kastedildiğini biliyoruz. Ancak dünyada bizim bildiğimiz teraziler somut varlıkları tartmada kullanılırlar. Mesela biz dünyada insanların iyilik ve kötülüklerini, sevinç ve üzüntülerini bir teraziyle tartamayız. Çünkü iyilik ve kötülük, sevinç ve hüzün soyut kavramlardır. Oysa ahirete ilişkin nitelemelerde iyilik ve kötülüklerin tartılmasından söz edilmektedir. Bu ifadeler, yapılan iyilik ve kötülüklerin tamamının değerlendirileceğini, hiçbirinin göz ardı edilmeyeceğini bizlere günlük hayatta bildiğimiz somut bir örnek üzerinden anlatmaktadır. 5. Gaybi ayetlerin anlaşılmasına ilişkin farklı yorumlar. İslam tarihi boyunca Kur'an ve hadislerde fizik ötesi aleme ilişkin, az önce aktardığımız benzer ifadelerin nasıl anlaşılacağı konusunda farklı yorumlar ortaya koyulduğu görülmektedir. İslam dünyasında felsefeyle iştigal eden alimlerin geneli, Kur'an'da gaybe ilişkin anlatılan hususların neredeyse tamamını mecazi anlatımlar olarak kabul etmişler ve bunları tevil etmişlerdir. Bunlara göre ahiret, cennet, cehennem gibi konulara ilişkin anlatılanların tamamı mecazi anlatımlardır. Dahası filozofların bir bölümü öldükten sonra bedenen dirilmenin söz konusu olmayacağını, dirilmenin ruhi olarak gerçekleşeceğini ileri sürmüşler, cennet veya cehenneme ilişkin fiziksel anlatılanların tamamının gaybi hususları sıradan halka anlatabilmek için başvurulan bir tür tasvir, tahyil olduğunu savunmuşlardır. Söz konusu filozoflar bu tavırlarını Kur'an ve sünnette Allah'a ilişkin anlatılanlarda da sürdürmüşler, Allah'ı niteleyen isim ve sıfatların tamamını tevil etmişlerdir. İtikadi meselelerin yorumunda akla ve iradeye öncelik veren bir kelam mezhebi olan Mutezile ekolü, tevil konusunda filozoflar kadar ileri gitmemekle birlikte Allah'ın sıfatları, görülmesi, mahşerde amellerin tartılması gibi kimi konularda tevil yöntemine başvurarak bu tür ifadeleri mecaza yormuşlardır. Bir sonraki yazımızda Müslümanların çoğunluğunu oluşturan ehli sünnetin gerek Allah'ın sıfatları gerekse ahirete ilişkin konularda Kur'an ve sünnette yer alan ifadeleri nasıl anladığı konusunu ele alacağız. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Soner Duman imzalı Kafadaki Sorular bölümünde yer alan Allah'ı insana benzer şekilde anlatan ifadeleri nasıl anlamalı başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak. Ve şimdi de Belemir Kopuz Güneri imzalı Manadaki Hareketlilik başlıklı yazıyı paylaşacağız. Aynı güne uyandığımızı, aynı günü yaşadığımızı, aynı şeyleri yaptığımızı düşünmekten tüm motivasyonumuzu kaybetmeye başladığımız bir yılın içerisinden sarsıntılı şekilde geçiyoruz. Ve bu geçişimiz belli ki kısa bir dönemde sona ermeyecek. Evlerde daha çok vakit geçirmekte sürekli ufak değişiklikler arıyoruz. Fakat sanırım aradığımız yerlerin yanlışlığından onlara da ulaşamıyoruz. Ulaştıklarımız bir iki gün içerisinde aynılaşıyor, bizi tatmin edemiyor. Alışveriş sitelerinden minik mumlar, kişisel bakım eşyaları, değişik kıyafetler veya farklı kitaplar, kalemler, defterler alıyoruz. Kargonun geldiği günü heyecanla karşıladıktan sonra bir iki gün içerisinde kendimizi yine bildiğimiz aynılığın içerisine hapsolmuş şekilde buluyoruz. Zaman zaman dekoratif değişikliklere gidiyoruz. Tam oluyor gibi derken yenileyen bir tekrarla karşılaşıyoruz. Geçen hafta kendimi böyle bir tekrarın içerisinde, hatta dibinde bulduğum bir gün sorgulamaya başladım. Ne yapsam olmayacak gibiydi. Tüm maddi değişiklikleri bir kenara koyarak manada nelerin hareket eder halde olduğunu keşfetmeye çalıştım. Güneş aynı şekilde doğmuş gibi gözüküyor olsa da benim için, insanlık için bugün yeniden doğmuştu. Odamdaki çiçek aynı gibi gözüküyor olsa da minik bir tomurcuk daha vermişti. Bugün yeniydi. Eskisine sadece benziyordu. Asla ve asla aynısı değildi. Bir kere ben aynı ben değildim. Ruhum bir gün daha olgunlaşmış olmanın penceresinden bakıyordu dünyaya. Bu şekilde görünenin ardındakilere odaklanınca her şeyin bir tazelikle yeniden bugün benim için yaratılmış olduğunun farkına vardım. Aynılığın gözlerimin önündeki kalın perdesini aralamaya çalışarak tüm benliğimi, sıkılmışlığımı, alışmışlıklarımı bir kenara koyarak güç bela evden çıktım. Bir iki sokak derken birkaç saatlik yürüyüş yaptım. Attığım her adım aynı olmasına rağmen yaşadığım her an birbirinden farklıydı. Geçtiğim her sokağa aslında oldukça aşinayken farklılıkları, yenilikleri yakalamaya çalıştıkça manzaralarımın güzelleştiğini fark ettim. Yürüyüşün sonunda kendime bir not düştüm. Her şey aynı gözüktüğünde dahi manada bir durağanlık, aynılık yok. Mana ve ilahi isimler, esma her an ve her an yeni bir tazelikle değişim içerisindeler. Ve eğer ben bir farklılık arıyorsam, maddiye değil, manaya gözlerimi dikerek yeni bir yürüyüşe başlamalıyım. Varacağım yer huzur. Vardığım yer içimde yeni heyecanlı bir tebessüm. Değerli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'de bu akşam son olarak Belemir Kopuz Günleri'nin kaleme aldığı Manadaki Hareketlilik başlıklı yazıyı paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Genç Dergisi'nin Mayıs 2021 sayısından paylaştık bu yazıları. Bir başka programda yeni yazılarla tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşçakalın.